Ayrım 15 ama 145. gece olunca. Demiş ki, bunun üzerine iki hükümdar mabeyinciye, şimdi de bedeviyi getir demişler. Bedevi de getirilmiş ama Haydud'un başı daha kapıdan belirir belirmez Nusret Sultan, beni bu iyi yürekli tacire satan bedevi budur diye haykırmış. Bunu duyan bedevi, ben Hamit'im ve seni tanımıyorum demiş. Bunun üzerine Nusret gülmeye başlamış ve bu gerçekten odur, çünkü onun benzeri çılgın yoktur. Öyleyse bana dikkatle bak ey bedevi Hamit. Ben kutsal kentin caddelerinden kaçırdığın ve o denli kötülük ettiğin kişi değil miyim diye haykırmış. Bedevi Hamit bu sözleri işitince, vallahi ta kendisi, sanırım ki artık başım boynuma veda etmedi diye haykırmış. Nusret de yanına oturan tacire dönerek ona, şimdi onu tanıdın mı ey iyi yürekli babacığım diye sormuş. Tacir de, evet bu o alçaktır ve kendi başına dünyadaki tüm çılgınlardan daha çılgındır demiş. Ama Nusret, bu bedevinin tüm kabalıklarına karşın iyi bir yanı vardır, güzel dizeleri ve güzel öyküleri sever demiş. Bunu duyan bedevi, ey efendim Allah için doğrusu budur. Kendi başımdan geçen son derece garip bir öykü biliyorum. Size bunu anlatır ve burada bulunan herkesi hoşnut kılarsam beni affeder ve kanımı bağışlar mısınız diye haykırmış. Tatlı Nusret de gülerek ona, öyle olsun, anlat bize öykünü ey bedevi demiş. Bunun üzerine Hamit de anlatmaya başlamış. Bedevi Hamit'in öyküsü. Gerçekten ben büyük bir haydut, tüm haydutların başına taç olabilecek bir haydudum. Tüm kentlerdeki ve çöllerdeki yaşamın en şaşırtıcı olayı şu olmuştur. Bir gece atımın yanında, çölde, kum üzerinde yalnız başıma uzanmışken, düşmanım olan büyücülerin ağırlığı altında ruhumun sıkıldığını hissettim. O gece benim için bütün gecelerimin en dehşetlisi oldu. Çünkü bazen bir çakal gibi ürüyor, bazen bir arslan gibi kükrüyor, bazen de sessizce salyası akan bir deve gibi geviş getirircesine sızlanıp duruyordum. Ne geceydi o öyle ve ne tür titremelerle bitmesini ve sabahın belirmesini bekliyordum. Sonunda gök aydınlandı ve ruhum rahatladı. Bu tutkulu düşlerin son dumanlarını da dağıtmak için çabucak kalktım. Kılıcımı kuşandım, mızrağımı ele aldım ve atıma atlayarak bir ceylandan da uçarı dört nal sürmeye başladım. Böylesine at sürer dururken ansızın tam karşımda bana bakmakta olan bir deve kuşu gördüm. Tam karşımda dikilmiş duruyor, öyleyken beni görmemişe benziyordu. Üzerine gidip mızrağımla onu vurmayı kararlaştırdığım anda ayağını şiddetle yere vurup sırtını döndü ve gür kanatlarını alabildiğini açarak çölde bir ok gibi uçup gitti. Bunu görünce durmaksızın ben de onu izledim. Böylece sadece Tanrı'nın ve çıplak taşların bulunduğu korku dolu tenha bir yere ulaşıncaya kadar beni ardında sürükledi. Orada çıngıraklı yılanların tıslamasından, hava ve kara ecinlilerinin yankılı çağrışmalarından ve av bekleyen gulyabanilerin ulumalarından başka ses duyulmuyordu. Deve kuşu da gözlerimin seçemediği bir deliğe ya da seçemediğim uzaklıktaki bir yerlere kaçıp kaybolmuştu. Etimin tüm zerreleriyle titriyordum. Atım da durmuş, ter içinde nefes nefese kalmıştı. Bunun üzerine tam bir şaşkınlık ve büyük bir dehşet içine düştüm. Atın başını çevirip eski yolumu tutmak istedim. Ama yorgun atımın boynundan terler sızarken ve öğle sıcağı beni kıpırdayamaz hale getirmişken nereye gidebilirim? Ve de kahredici bir susuzluk boğazımı kavramıştı ve atımın karnı bir demirci körüğü gibi kabarıp iniyor, onu soluk soluğa bırakıyordu. İçimden, ey Hamit, sen burada öleceksin. Ve etin, yavru gulyabanilerin ve korku saçan hayvanların beslenmesine yarayacak. İşte ölüm karşında ey bedevi diye düşünüyordum. İman tazeleyip kendimi ölüme terk edeceğim sırada, uzakta dağınık hurma ağaçlarını fark edip ufukta bir umut çizgisinin belirdiğini gördüm. Atım da kişneyip başını salladı ve kendiliğinden ileri atıldı. Ve bir süre dört nal giderek o kayalık yörenin korku veren ve yakan dehşetinden kurtulduğumu anladım. ve önümde hurma ağaçlarının önünden akıp giden bir kaynağın yakınında şahane bir çadırın kurulmuş olduğunu gördüm. Yöresinde de bacakları birbirine bağlı iki üstün nitelikli tay ıslak ve nefis çimenlerde otluyordu. Bunun üzerine yere atlayıp burnu ateş saçan atımın susuzluğunu gidermek, kendim de bu duru ve son derece tatlı sudan içmek için acele ettim. Heybemden uzunca bir urgan çıkardım ve bu çayırın yeşilliğinden istediği gibi yararlansın diye atımı bağladım. Sonradan bir merak beni işin ne olduğunu anlamak için çadıra doğru iteledi ve orada şunu gördüm. Beyaz bir hasırın üstünde, yüzü henüz tüylenmemiş, hilal halindeki bir ay kadar güzel bir genç, keyfince uzanmıştı. Sağında da nefis, kaygısız, usul boylu, narin ve bir taze söğüt dalı kadar esnek bir genç kız, güzelliğinin tüm göz kamaştırıcılığı içinde uzanmış yatıyordu. Bunun üzerine ben, o saat ve o anda, tutkunun son kertesinde aşık oldum. Ama bu aşkımın genç kıza karşı mı, yoksa genç oğlana karşı mı olduğunu tam olarak kestiremedim. Çünkü Allah için dolunayın mı, hilalin mi daha güzel olduğunu bilemiyordum. Bu görünüm karşısında sesimi yükselterek onlara, "Barış üzerinize olsun," dedim. Genç kız hemen yüzünü örttü. Genç adam da bana dönerek ayağa kalktı ve "Senin üzerine de barış olsun," diye yanıtladı. Ona, "Ben Fırat boylarının ünlü bir kabilesinden Hamid bin el-Fezari'yim. Şöhretli bir savaşçı, korkunç bir attı, Araplar arasında cesaret ve gözü peklikten yana 500 atlıya bedel değerde sayılan bir kişiyim. Bir deve kuşunu izlerken baht beni buralara kadar sürükledi. Sizden bir yudum su istemeye geldim," dedim. Bunun üzerine genç adam genç kıza döndü ve ona yiyecek, içecek bir şeyler getir," dedi. Genç kız da ayağa kalktı ve yürüdü. Attığı her adım ayak bileklerindeki altın çıngırakların uyumlu sesiyle belirginleşiyordu. Ardına dökülen uzun saçları sırtını tümüyle kaplıyor ve güzel bir ağırlıkla dökülüyordu. Neden ağırlığı yerinde bir genç kızdı bilemezsiniz. Bu durumda ben genç adamın bakışlarına karşın genç kıza diktiğim gözlerimi bir türlü üzerinden alamıyordum. Biraz sonra kız sağ elinin ayasında taze su dolu bir kap, sol elinin ayasında da hurma, yoğurt ve geyik eti bulunan bir tepsiyle geri geldi. Ama ben tutku beni adeta tükettiğinden ne elimi uzatabiliyor ne de bütün bu şeylere dokunabiliyordum. Sadece genç kıza bakıyor ve o anda aklıma gelen şu dizeleri söylemekten öte ne yapacağımı bilemiyordum. Cildinin kar beyazlığı ey genç kız. Ve parmakların ve el ayağlarına da kınanın boyasının koyuluğu ve tazeliği. Hayran gözlerimin önünde ellerinin beyazlığı üzerine koyu tüylü parlak bir kuşun çizildiğini hatırlatıyor bana. Genç adam benim bu dizelerimi duyunca ve bakışlarımdaki ateşin farkına varınca öylesine güldü ki neredeyse bayılacaktı. Sonra bana, "Gerçekten senin eşsiz bir savaşçı ve olağan dışı bir binici olduğunu görüyorum," dedi. Kendisine, "Öyle derler ama söyle bana sen kimsin?" diye yanıt verdim. Ve onu korkutmak ve kendimi saydırmak için sesimi yükselttim. Genç adam da bana, "Ben Beni Talaba kabilesinden İbad bin Tamim bin Talaba'yım. Bu genç kız da benim kız kardeşimdir," dedi. Bunu duyunca, "Öyleyse çabuk kız kardeşini bana eş kıl. Çünkü onu tutkuyla sevdim. Ben de soylu bir ırktan gelmedeyim," dedim. Ama o bana, "Bil ki ne ben ne de kız kardeşim asla evlenmeyeceğiz. Çünkü çöl ortasındaki bu verimli toprağı seçmiş ve burada tüm yaşamımızı sessizlik içinde kaygılardan uzak yaşamak istiyoruz," diyerek yanıt verdi. Ona, "Bana kız kardeşin eş olarak gerekli. Yoksa şu anda bu kılıcın keskin ağzıyla ölüler arasında yerini alacaksın," dedim. Bu sözleri duyunca çadırının en üst ucuna kadar sıçradı ve bana, "Geri çekil. Ey konukseverliği hiçe sayan vicdansız. Aramızdaki dövüş yenileni boyun eğmeye zorlayacaktır," dedi. Ben atımın otlamakta olduğu yana fırlayıp üzerine sıçrayarak savaşa hazırlanırken o da kınından kılıcını çıkarıp kalkanını eline aldı. Ve genç adam böylece silahlanarak o da atına atlayıp tam savaşa girişmek üzereyken kız kardeşi şu dizeleri okuyarak onu kucakladı. ey kardeşim. Narin kız kardeşini korumak için kendini savaşa atıyor ve tanımadığın bir düşmanın darbelerine terk ediyorsun. Bense zaferler sağlayıcıdan senin utkunu dilemekten, böylece tüm kirlerden arınık yüreğimin kanını sırf senin için saklamaktan başka ne yapabilirim? Ama vahşi baht seni ruhumdan uzaklaştırırsa sanma ki herhangi bir ülkede yaşar barınabilirim. Dünyanın en güzel ülkesi de olsa topraklarından ürünler taşsa bile. Ve bir an bile senden sonra bir an bile yaşayabileceğimi sanma. Çünkü yaşamda olduğu gibi ölümde de mezar birleşmiş bedenlerimiz içinde saklayacaktır. Genç adam kız kardeşinin bu üzgün dizelerini işitince gözleri yaşlarla doldu ve genç kıza eğilerek yüzünü örten örtüyü kaldırdı. Ve iki gözünün arasını öptü. Bu bana ilk kez kızın yüzünün çizgilerini görme fırsatını verdi. Tıpkı bulutlardan sıyrılan bir güneşin güzelliğindeydi. Sonra genç adam bir an için atının başını genç kızdan yana çevirerek ona şu dizeleri okudu. Dur da ey kız kardeşim, kolumun gücünün yaratacağı harikaları seyret. Senin için, ey kardeşim, dövüşmezsem silahlarım ve atım ne işe yarar? Ve seni savunmak için savaşmazsam yaşamın değeri kalır. Ve senin güzelliğinin söz konusu olduğu yerde geri çekilirsem, bundan böyle bu ruhsuz bir bedene alıcı kuşların üşüşmesi için bir işaret sayılmaz mı? Şurada durmuş, nedenli korkunç bir savaşçı olduğunu söyleyen ve cesaretinin katılığıyla övünen kişiye gelince, senin gözlerinin önünde bir vuruşta yüreğini topuğundan çıkartacağım. Sonra bana doğru döndü ve şu dizeleri okudu. Sanki ölümümden sonra süreceğin sefayı düşünüyorsun. Şimdi geleceğin kitaplarında yer alacak bir yenilgiyi tadacaksın. Çünkü bu dizeleri savaşçı bir edayla düzenleyen ben, sen daha nasıl olduğunu anlamadan ruhunu bedeninden ayıracağım. Sonra da atını benimkinin üzerine sürdü ve bir vuruşta kılıcımı elimden uçurup uzaklara fırlattı. Ve kaçıp çöl yollarına düşmeme fırsat vermeden beni boş bir çuval gibi atın eğri üzerinden kaldırarak bir top gibi havaya fırlattı. Ve sol eliyle yeniden yakalayarak ehlileştirilmiş bir kuşu elinde tutar gibi tuttu. Bana gelince, bütün bunların kara bir rüya mı, yoksa bu tüysüz ve pembe yanaklı oğlanın bu huri ile birlikte o çadırda yaşayan bir ecinli mi olduğunu artık bilemez olmuştum. Ve zaten sonradan başıma gelenler bu ikinci düşüncemin daha doğru olduğunu kanıtlayacaktı. Gerçekten genç kız kardeşinin zaferine tanıklık edince ona doğru ilerleyip alnını öptü. Ve neşeyle atının boynuna asılı kalarak onu çadıra doğru götürdü. Orada genç adam kolunun altında bir paket taşırcasına attan inerek beni yere bıraktı. Beni ayakları altında ezecek yerde ayağa dikerek elimden tutup çadıra soktu. Sonra da kız kardeşine, "Artık bu kişi bizim korumamız altında bir konuktur. Bundan dolayı kendisine saygı ve tatlılıkla davranacağız," dedi. Sonra beni sofraya oturttu. Genç kız da iyice rahat edeyim diye arkama bir yastık dayadı. Sonra kalkıp kardeşinin silahlarını yerlerine koymakla uğraştı. Sonra da kokulu sular getirip elini yüzünü bununla yıkattı. Ve ona beyaz bir urba giydirerek kendisine, "Ey kardeşim, Tanrı seni kabilemizin muzaffer yüzüne bir ben gibi yerleştirsin," dedi. Delikanlı da ona şu dizelerle cevap verdi. "Duru kanlı, beni Talaba ırkından kız kardeşim benim. Beni savaş alanında gözlerinin uğrunda dövüşürken gördün." Kız da yanıtladı. "Alnındaki saçlarının parlaklığı başında taç oluşturuyor ey kardeşim." Oğlan yeniden söz alarak şunları söyledi. "İşte sonsuz yalnızlıkların arslanları. Ey kız kardeşim, söyle onlara çekip gitsinler. Utançlarını toprağı ısırarak kaldırdıkları toza bürümelerini istemem asla." Kız şöyle cevap verdi. "Ey sizler, hepiniz. Bu benim kardeşim İbat'tır. Tüm çölde yaşayanlar onu yiğitliğiyle, gözü pek serüvenleriyle ve atalarından gelen soyluluğuyla tanır. Görüp irkilin. ve sen Bedevi Hamit, sen de. Sana ölümü avına saldırmaya hazır bir yılanın üzerine gelmesi gibi duyuran bir yiğit kişiye karşı dövüşmeye kalktın. Bütün bunları görüp bu dizeleri duyan ben de büyük bir şaşkınlığa kapıldım. Ve kendime geldim ve kendi gözümde ne kadar küçüldüğümün ve de bu iki gencin güzelliği yanında ne denli çirkin olduğumun farkına vardım. Ama o sırada genç kızım bana varlığı görmezden gelinmesi gereken bir köpekmişim gibi tek bir bakış bile fırlatmadan kardeşine üzeri yiyecek ve meyvelerle dolu bir tepsi getirdiğini gördüm. Bununla birlikte her şeye karşın onu özellikle kardeşine yiyecek sunmaya koyulup sanki hiçbir şeye ihtiyacı yokmuşçasına kendisini safsaklayarak ona hizmet eder görünce daha da harika bulmayı sürdürüyordum. Fakat sonunda genç adam benden yana dönüp kendisiyle yemeği paylaşmamı istedi. Bunun üzerine rahat bir nefes aldım. Çünkü o anda yaşamımı kurtardığıma güven duydum. Kendisi bana bir kase yoğurt ve kokulu suda kaynatılmış bir tabak hurma uzattı. Başımı eğik tutarak yiyip içtim. Ve ona bundan böyle en sadık kölelerinden biri ve en gönülden bağlı kişi olacağım konusunda bin bir yemin ettim. Ama o güldü ve yaptığın bir işaret üzerine kız kardeşi hemen ayağa kalkıp büyük bir sandık açtı. Ve içinden birer birer hepsi birbirinden güzel, 10 hayranlık uyandırıcı urba çıkardı. Bunlardan 9'unu bir bohçaya koyup beni bunları kabul etmeye zorladı. 10'uncusunu da sırtıma giydirmek için beni sıkıştırdı. İşte şimdi sizler o denli gösterişli olan bu 10. urbayı üzerimde görüyorsunuz. Bunun üzerine genç adam ikinci bir işaret daha yapınca genç kız dışarı çıkıp derhal geri döndü. Sonra ikisi birlikte beni üzerine yaşam için gerekli her türlü eşya ve bugüne kadar sakladığım değerli armağanlar yüklenmiş bir dişi deve vermek üzere çağırdılar. Böylece bunlara layık olmam için hiçbir şey yapmadığım, hatta aksine davrandığım halde beni onurlandırarak armağanlara boğdular. Ve istediğim kadar yanlarında konuk olarak kalabileceğimi söylediler. Ama onların davranışlarını daha fazla kötüye kullanmak istemediğimden kendilerinden izin istedim ve önlerinde 7 kez yer öperek, al atıma binerek ve deveyi yularından tutarak geldiğim çöl yoluna yeniden dönmek için acele ettim. Ve böylece kabilemin en zengin adamı olarak kurduğum yollar kesen bir haydut çetesinin başına geçtim. Ve sonunda olan oldu. İşte size söylemeyi vaat ettiğim ve hiç de ağırlığı azımsanmayacak suçlarımın hiç kuşku duymadan bağışlanmasını sağlayacağını umduğum öykü budur demiş. Bedevi Hamit öyküsünü bitirince Nusret iki hükümdara ve vezirlere, delilere saygı göstermek gerek ama onları zarar vermeyecek hale de getirmeli. Bu bedevinin kafası onurlanmaz derecede sakat. Güzel dizelere duyarlılığı ve şaşılası belleği dolayısıyla yaptığı kötülükleri bağışlayalım demiş. Bu sözleri duyan bedevinin yüreği öylesine rahatlamış ki halının üzerine yığılıp kalmış. Hadım ağaları onu kaldırıp götürmüşler. Bedevi henüz gözden kaybolmuşken bir ulak gelip hükümdarların önünde yere kapanmış. Ve felaketler anası kentin kapılarına yaklaşmış bulunuyor. Ancak bir fersahlık yolu kaldı demiş. Çoktandır bekledikleri bu haberi alınca iki hükümdar ile vezir sevinçten kapılarına sığamaz olmuşlar. Ve ulağa haberin ayrıntılarını sormuşlar. O da kendilerine felaketler anası kralımızın mektubunu açınca ve altında imzasını görünce son derece sevindi. Hemen o saat ve o anda yol hazırlıklarına koyuldu ve kendisiyle birlikte yola çıkmak üzere Safiye Sultanı ve Konstantiniyye Rumlarının en seçkinlerinden 100 savaşçı çağırdı. Sonra gelişini haber vermek üzere benden öncülük etmemi istedi dedi. Bunun üzerine vezir Dendan ayağa kalkmış ve hükümdara inançsız yaşlı kadının düzenleyebileceği tuzakları ve nankörlükleri bozmak yerinde olacaktır. Batılı Hristiyanların giysilerine bürünerek kılık değiştirdikten sonra onu karşılamaya gidelim. Yanımıza da yine Kayseriye'nin eski geleneklerine göre giyinmiş 1000 seçkin savaşçı alalım demiş. İki hükümdar işitip itaat ettiklerini söyleyerek onu yanıtlamışlar ve büyük vezirin kendilerine önerdiği yolda davranmışlar. Nusret onları bu tuhaf kılık içinde görünce Gerçekten sizleri daha önce tanımış olmasaydım, Frank olduğunuza inanırdım demiş. Bunun üzerine saraydan çıkarıp 1000 savaşçının başına geçerek felaketler anısını karşılamaya gitmişler. Ve bir süre sonra kadın belirmiş. Bunun üzerine Rumzan, Vezir Dendan ile kan mekana, yaşlı hainin önüne ilk kez benim çıkmama izin ver. Çünkü beni zaten tanır ve benden sakınmaz demiş. Ve atını ileri sürmüş. Ve birkaç dakika sonra felaketler anasının yanına ulaşmış. Bunun üzerine Rumzan hemen atından yere atlamış, yaşlı kadın da onu tanıyarak atından aynı şekilde inip boynuna atılmış. Bunun üzerine Kral Rumzan onu kollarına almış, gözlerini gözlerine dikmiş, onu sarıp öylesine kuvvetle ve uzun süre sıkmış ki kadın tüm atları ürküten ve yoldaki taşları kaldırıp atlıların başlarına yağdıran müthiş bir yellenme koparmış. Aynı anda 1000 savaşçı atların 4 nal sürerek daireyi sıklaştırmışlar ve 100 Hristiyan'a silahlarını yere atmalarını haykırmışlar ve göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir sürede hepsini tutsak etmişler. Vezir Dendan da Safiye Sultan'a doğru ilerleyerek önünde saygı duruşunda bulunmuş ve birkaç saniyede durumu kendisine açıklamış. Bu sırada felaketler anası sımsıkı bağlanmış. Sonunda mahvolduğunu anlamış ve uzun uzun giysilerini işemiş. Sonra hepsi birden Kayseriye'ye geri dönmüş. Oradan da hemen Bağdat doğrultusunda yola çıkılmış ve olaysız ve süratle oraya ulaşmışlar. Bunun üzerine hükümdarlar tüm kenti ışıklandırıp süslemişler ve tellallar bağırtarak bütün halkı saray önünde toplanmaya çağırmışlar. Ve tüm meydanlar ve tüm sokaklar kadın, erkek ve çoluk çocukla dolunca uyuz bir eşek sırtında tersine bindirilmiş olarak bağlanmış felaketler anası olduğu halde saray kapısından çıkmış. Başında üstüne dışkı yığılmış bir kızıl taç varmış. Önünde yürüyen bir tellal doğu ile batı üzerindeki uğursuzlukların ilk nedeni olarak belirttiği alçak yaşlı kadının yaptığı başlıca kötülükleri yüksek sesle anlatıyormuş. Tüm kadın, erkek ve çocuklar yüzüne tükürdükten sonra onu ayaklarından Bağdat'ın büyük kapısına asmışlar ve kıçından çıkan iğrenç ruhunu iblise teslim eden felaket dolu pislik, efsanevi yellenmeleriyle ünlü, kurnaz, politikacı, sapık, inançsız Şavahi Ümmül Devahi böylece can vermiş. Onun ihanetlerine karşılık Bahta ona ihanet etmiş ve onun ölümü iman ehlinin Konstantiniyye'yi almasına ve gelecekte İslam'ın doğudaki kesin zaferine ve genişlik ve uzunluğu içinde Tanrı'nın topraklarında İslam'ın barış içinde yaşamasına yol açan olayların muştucusu olmuş. 100 Hristiyan savaşçı da kendi ülkelerine geri dönmek istemediklerinden Müslümanların sade inançlarına kendi arzularıyla özgürce bağlanmışlar. Ve hükümdarlar ile Vezir Dendan en usta katiplere, gelecek kuşaklara sağlam birer ibret oluştursun diye tüm ayrıntılarıyla olayları yıllıklara geçirmeleri için emirler vermişler. Ve ey bahtı güzel şah diyerek Şehriyar'a seslenip sözünü sürdürmüş Şehrazat. Ömer Ünleman'ın ve iki harika oğlu Şarkan ile Davül Mekan'ın, Ebrize Ece'nin, Sultan Talih'in kudretinin ve Sultan Nusret'in, Büyük Vezir Dendan'ın ve Rumzan ile Kan Mekan'ın öyküleri böyleymiş demiş. Bunun üzerine ilk kez Şah Şehriyar, masalları söyleyen Şehrazat'a sevecenlikle bakarak ona, ''Ey Şehrazat, Allah için, seni dinleyen şu küçük kız kardeşin sözlerinin kulağa ne kadar hoş geldiğini ve tazelikleri içinde ne denli zevkli olduklarını söylediğinde ne kadar da haklıymış.'' Gerçekte sen bana bunca genç kızı öldürmekten dolayı pişmanlık duyurmaya başladın. Ve sanırım sonunda öbürleri gibi seni de öldürmek yolunda ettiğim yemini bana tümüyle unutturacaksın demiş. Küçük Dünyazat da sokulduğu halının üzerinden kalkarak, ablacığım, bu öykün ne kadar hayranlık uyandırıcıydı. Nusret'i ve onun söylediği sözleri ve genç kızların söylediklerini ne kadar çok sevdim. Hele felaketler anasının ölümüne ne çok sevindim. Bunların hepsi harikaydı demiş. Bunun üzerine Şehrazat kız kardeşine bakıp gülümsemiş. Sonra da ona fakat ya hayvanların ve kuşların sözlerini işitince ne diyeceksin bakalım demiş. Dünyazat da Abla, sana rica ediyorum. Hayvanlar ve kuşlar üzerine de bana biraz söz et. Herhalde çok zevkli olacak. Özellikle senin ağzından anlatılınca, diye haykırmış. Ama Şehrazat, tüm dostça yüreğimle. Ama Efendimiz Şah'ın buna izin vermesinden sonra ve de uykusuz kalmaya dayanabilirse, demiş. Şah Şehriyar da çok şaşırarak ona, ama hayvanlar ve kuşlar nasıl konuşabilirler? Sonra hangi dilde konuşurlar, demiş. Şehrazat da sırf Arapça ve nesir ya da kafiyeli ve ölçülü olarak, demiş. Bunu duyan Şah Şehriyar, gerçekte ey Şehrazat, senin bahtın üzerine bilmediğim bu şeyleri bana anlatmadan önce hiçbir kararda bulunmak istemiyorum. Çünkü ben bugüne kadar insan konuşmasından başkasına tanıklık etmedim. Ve insanların çoğunun anlamadıkları varlıkların ne düşündüğünü öğrenmek de canımı sıkmaz, demiş. Bunun üzerine gecenin akıp gitmekte olduğunu gören Şehrazat, Şah'a ertesi güne kadar beklemesini rica etmiş. Şehriyar da duymakta olduğu sabırsızlığa karşın buna uymayı yeğ tutmuş. Güzel Şehrazat'ı kollarına almış ve sabaha kadar sarmaşmışlar. 15. ayramın sonu, sayfa 148.